Güneş mi cihan?
Merhaba değerli dinleyiciler, hoş geldiniz. Yine Çeşme Cihan programıyla birlikteyiz. Dünyanın her neresindeyseniz güzel Türkçemizle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ben Kudret Bülbül, İlyas Bağcı ve Murat Baran ile birlikte bu programı sunuyoruz. Başlarken iletişim adreslerimizi verelim. Tweet ve Facebook adreslerimiz aynı. Çeşme Cihan TR. Mail adresimiz kudretbulbul@gmail.com. Bizi TürkiyenInSesiRadyosu.com adresinden de dinleyebilirsiniz. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Musa Yıldız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sayın Hocam.
Musa Hocamız Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi. Kendisiyle Türk dünyasının en önemli değerlerinden, erdemlerinden, öncülerinden birini Hoca Ahmet Yesevi konuşacağız. Biz biliyoruz hocam sizi ama 160 ülkeden dinleyicilerimiz de daha iyi bilsin diye isterseniz biraz kendinizi tanıtır mısınız diye sorarak başlayalım.
Tabii ki hocam. Öncelikle bizleri davet ettiğiniz için 165 ülkeden değerli dinleyicilerimizle buluşturduğunuz için teşekkür ediyorum sizlere ve radyo yetkililerine. İyi yayınlar diliyorum. Ben Samsunluyum. Gazi Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. 2013 yılında YÖK tarafından Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin Türkiye tarafı rektörlüğüne atandım. 2015 yılında da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı'na atandım. Halen Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini yürütmekteyim.
Çok güzel. İsterseniz buradan başlayalım hocam. Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi gerçekten çok değerli bir üniversite. Türkiye ile Kazakistan'ın ortak üniversitesi. Biraz bunu tanıtarak başlayalım isterseniz.
Tabii ki. Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin kuruluşu Kazakistan'ın bağımsızlığından öncesine dayanıyor Sayın Hocam. Kazakistan'ın sizlerin de çok yakından tanıdığı vizyoner lideri Nursultan Nazarbayev var. Bağımsızlık öncesinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Kazakistan Devlet Başkanı iken Türkistan Devlet Üniversitesi olarak kuruyor. Malumunuz orada 850 yıl önce Hoca Ahmet Yesevi'nin kurduğu bir irfan mektebi var, bir medrese var. Adeta onun bir devamı gibi. O dönemde orada yetişen öğrenciler değişik coğrafyalara dağıldığı gibi aynı misyonu devam ettirecek bir kapasitede üniversite kurma hayali oluyor ve bağımsızlık öncesinde kuruyor. Bağımsızlık sonrasında 16 Aralık 1991'de bağımsızlığını elde ediyor Kazakistan. Sonrasında da Türkiye ile ilişkiler artmaya başlıyor. Ve Kazakistan bağımsızlığını elde ettiği zaman da onun bağımsızlığını tanıyan ilk ülke, ilk yarım saatte Türkiye.
Evet, ne güzel.
Bunlar da Kazaklar için çok unutulmaz bir durum. O yüzden ilişkiler artınca Türkiye ile Kazakistan'ın ortak devlet üniversitesi yapılmasına karar veriliyor. Ve yapılan bir anlaşmayla birlikte üniversitenin adı Türkistan Devlet Üniversitesi'nden Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'ne dönüştürülüyor. Üniversitemizde şu anda 10 fakülte bir yüksek okulumuz var. Mütevelli heyet başkanlığı sistemiyle yönetilmesinin sebebi Türkiye ve Kazakistan'ın ortak devlet üniversitesi olduğu için 5 Türkiye tarafından 5 Kazakistan tarafından üyelerin yönettiği bir yapı. Ve bu üyelerden Türkiye tarafından üyelerden bir tanesi mütevelli heyet başkanı olarak atanıyor. Ve bütün üniversitenin en tepedeki yönetimi oluyor mütevelli heyet başkanlığı. Rektörlük Kazakistan'da. Oradaki 10 fakülte bir yüksek okulda bu yıl itibariyle yaklaşık 8500 civarında
hangi fakülteler var hocam?
Komple bir üniversite, tıp fakültesi var. Daha yeni diş hekimliği fakültesi kurduk. Sosyal bilimler fakültesi var, beşeri bilimler fakültesi var, filoloji fakültesi var, mühendislik var. 10 fakültemiz böyle bütün alanlarda fakültelerimiz var. Onun dışında da Kazakistan'daki sistemden farklı olarak halka da dokunmak istiyoruz. Tıp fakültesi hastanemiz var. Kazakistan'daki tıp üniversitesinin bile hastanesi yok. Türkiye sistemiyle 90 yataklı Türkistan halkına hizmet eden, Güney Kazakistan'a hizmet eden bir hastanemiz de var üniversitede. Bunun dışında Sayın Hocam, Almata'da bir Avrasya Araştırma Enstitüsü'müz var. O da güzel faaliyetler yapıyor. Ama bizim üniversitemizin, biraz başta söylediğimiz gibi bir misyon üniversitesi, sadece Kazakistan'dan ve Türkiye'den öğrencimiz yok.
Evet.
33 Türk ve akraba topluluğundan, ta Sibirya'daki Türklerden, Hakas'tan, Tıva'dan, Yakutiye'den tutun, Kırgızistan'dan, Özbekistan'dan, Türkmenistan'dan, Kafkaslar'daki cumhuriyetlerden, Balkanlar'dan, her taraftan öğrencimiz var.
33 ülke ve topluluktan
öyle mi? Evet. Akraba topluluğundan öğrencimiz var. Adeta bizim üniversitemiz Türkiye ile Kazakistan arasında değil sadece bütün Türk dünyasıyla bir gönül köprüsü, bir eğitim ve kültür köprüsü. Böyle özetleyebiliriz üniversitemizi.
Çok güzel. Yani
sadece... Bunun dışında hocam sözünüzü kestim. Bir de Ankara'dan yönettiğimiz uzaktan eğitim programları var bizim. 2003'te Türkiye'de ilk defa Ahmet Yesevi Üniversitesi başlatmış. Bir ön lisans, 3 lisans, 18'de yüksek lisans programımız var. Evet. En son siber güvenlikte yazılım mühendisliğinde yüksek lisans programı açtık. Lisans programlarımızı da üniversite imtihanıyla alınıyor. Kazakistan'ı kazanan öğrencilerimizde gidiş dönüş yol parasını veriyoruz. Kalacak yerini veriyoruz ve aynı zamanda da burs veriyoruz. buradan dinleyicilerimizin evlatlarını üniversitemize bekliyoruz. Öyle de bir tanıtım yapmış olalım aracılığınızla.
Ne güzel. Teşekkür ediyorum.
Ben
sadece
teşekkür ederim.
Türkiye Kazakistan Üniversitesi olmaktan çıkıp sizin dediğiniz gibi Türk dünyasının bir üniversitesine dönüşmüş. Bu çok önemli. Gerçekten çok değerli. Ben bir defasında Sayın Cumhurbaşkanımızla üniversiteyi ziyaret etmiştim ama çok yoğun bir program olduğu için Hoca Ahmet Yesevi'yi ziyaret edememiştim.
Evet. Herhalde. 2015 Nisan ayında gelmiştiniz.
Evet. Tekrar gelebilmek için galiba böyle bir sonuçla karşılaştık.
İnşallah hocam. Her zaman bekleriz.
Evet. Hocam, Hoca Ahmet Yesevi'yi elbette değerlendireceğiz, konuşacağız ama isterseniz biraz doğduğu dönemi, o tarihi konuşalım.
Tabii
o dönemdeki Türk toplumunu değerlendirelim ki onun üzerine Hoca Ahmet Yesevi'yi konuşabilelim.
Tabii Hoca Ahmet Yesevi'yi Türk tarihinde belli bir yere oturtabilmek için önce Türklerin Müslüman oluş hikayesinden başlasak daha iyi olur. Dinleyicilerimiz çoğu biliyorlardır. Türklerin Müslüman olması, toplu olarak Müslüman olması, tabii İslamiyet'in ilanından sonra parça parça münferit olarak İslam'a giren insanlar oluyor. Ama toplu olarak Müslüman olması 751 Talas Savaşı ile oluyor. Talas Savaşı'nda Araplarla Çinliler savaşırken o savaş meydanına yakın yerde yaşayan Karluk ve Yağma Türkleri var. Talas, Kazakistan'la Kırgızistan arasında bir ovanın adı. Kazakistan'ın Taras şehri var, Kırgızistan'ın Talas şehri var şu anda. O ovada Araplar Çin ordusuyla karşılaştıklarında Çin ordusu kat be kat fazla Araplardan. Arapların yenme ihtimali yok. Türkler orada Çin ordusunu arkadan kuşatarak Arapların Çinleri yenmesine vesile oluyor. Ve ondan sonra topluca İslam'a giriyorlar Türkler.
Bir de tabii Türklerin Çinlerle savaş deneyimi var çok.
O deneyim de var. Çok iyi tanıyorlar. Orada tarihi bir tercih yapıyor. Karluk ve Yağma Türkleri o böyle coğrafyada yaşıyor. Müslüman oluyorlar topluca. Ama Türklerin yaşadığı büyük coğrafyanın adı Ulu Türkistan. Yani Büyük Türkistan. Ta Çin Seddi'nden Hazar'a kadar olan bölge. 5 milyon 400 bin kilometre karelik bir coğrafya burası. Şimdiki gibi internet yok, cep telefonu yok, haberleşme vasıtaları yok, televizyon yok. Ulaşma imkanı yok, İslam'ın yayılma imkanı yok. Maalesef çok fazla yayılamıyor. Karluk ve Yama Türklerinin bulunduğu o bölgede yaygınlaşıyor. Ne zaman ki 10. yüzyıl geliyor, 10. yüzyılda iki devlet dünyada Müslüman oluyor, Türk devleti. Birincisi İdil Bulgar Devleti, Sibirya'daki. Şu andaki Bulgaristan'ın ataları olan İdil Bulgar Devleti. Almışan hükümdar, Abbas Halifesi'nin gönderdiği büyükelçi vasıtasıyla İslam'a giriyor. Halka da Müslüman oluyor. Arkasından 10. yüzyıl bu. Arkasından da Karahanlılar Devleti. Satık Buğrahan Devlet Başkanı Abdülkerim adını alıyor. İki devlet Karahanlılar Devleti ile İdil Bulgar Devleti Müslüman olunca bir ivme daha kazanıyor Türk dünyasında. Türkistan coğrafyasında İslamiyet. Fakat yine istenen ölçüde olmuyor. Ne zaman ki Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri geliyor. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri ilk defa Türkçe olarak İslam dinini anlatan kişi. Yani adeta Türkçeyi İslam dininin dile yapıyor. Ve de o
hangi tarihler oluyor bu?
12. yüzyıl.
Evet.
12. yüzyıl. 8. yüzyıl Müslüman olma, 10. yüzyıl iki devleti Müslüman olması, 12. yüzyıl. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri hikmetlerle insanlara İslam dininin temel değerlerini, ahlaki değerlerini biraz sonra Divan Hikmet'ten de inşallah okumaya fırsatımız olursa oradan da bazı hikmetleri de örnek veririz. İnsanlara direkt ana diliyle hitap ediyor. Ana diliyle duyan o Asya'nın bozkırlarında yaşayan insanlar dalga dalga İslamiyet'e girmiş oluyor. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin en büyük başarısı bu. İslamiyet Asya'nın bozkırlarında, Ulu Türkistan'da yaygınlaşmış oluyor. Çok enteresan bir şey oluyor. Siz de akademisyensiniz. Her dönemde dar görüşlü ilim adamları var. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'ne geliyorlar diyorlar ki, Hoca Ahmet Yesevi dinin dili Arapça. İslam dini Arapça, Kur'an'ın dili Arapça. Devletin dili Farsça. Karahanlılar Devleti, Selçuklular Devleti, evet. Farsça dilini. Neden sen Türkçe İslam'a insanları davet ediyorsun? Bu geleneğe aykırı. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri çok hoşgörü sahibi, mütevazi, hikmet ehli bir insan. Onlara hiç kızmıyor, bir şey demiyor. Hikmetle şöyle cevap veriyor onlara. Diyor ki, sevmiyorlar bilginler sizin Türkçe dilini. Bilgelerden işitsen açar gönüllülüğünü. Ayet hadis anlamı Türkçe olsa duyarlar. Anlamına erenler başını eğip uyarlar. Miskin kul Hoca Ahmet, yedi atana rahmet, Fars dilini bilir de sevip söyler Türkçeyi. İşte ne Türkçeyi sevip söyleyen Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri.
O devirdeki Türkçe ile söylemiş bir
tabii.
ifade değil mi? Çevrilmiş, sadeleştirilmiş değil.
Bu yok, bu sadeleştirilmiş.
Öyle abi, mi?
Tabii.
Evet.
Karahanlı Türkçesiyle ama maalesef elimizde Karahanlı Türkçesi bir yazma yok. Çağatay Türkçesiyle var.
Evet.
Şu andaki yanımızda da getirdiğimiz Çağatay Türkçesi Divan Hikmet'ten seçmeler var. Ama Karahanlı Türkçesi, Çağatay Türkçesi bizim Anadolu Türkçesine yakın bunlar. Bizim Çağatay Türkçesi neredeyse Osmanlı Türkçesi.
Evet.
O kadar yakın. Bu şekilde Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri o Asya'nın bozkırındaki insanlara Türkçe olarak hitap edince İslam'ın dalga dalga yayılması ve de orada Yesi'de, o Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'ni Yesevi yapan Yesi'de kurduğu İrfan Mektebi'nde ilk başta babası İbrahim Ata, sonraki ikinci üstazı Aslan Baba, sonraki Buhara'da eğitim gösteren onlara Yusuf Emedani Hazretleri'nden aldığı sistemle Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri orada YESİ'de kurduğu medresede öğrenci yetiştirmeye başlıyor.
12. yüzyılda.
12. Bir davası var, bir derdi var Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin. Davası, derdi şu: Türk dünyasında İslamiyet'in yaygınlaşmasına vesile olmak ve Türk dünyasından öyle kadrolar yetiştirmek ki bu kadrolar gelecekte uzak coğrafyalarda kurulacak devletlerdeki kadroları yetiştirsin. Adeta orada kurduğu medresede Diyar-ı Rum denilen, şu anda bizim yaşadığımız Anadolu'daki kurulacak Osmanlı Devleti'ni görür gibi. Peygamber Efendimiz'in İstanbul'un fethiyle ilgili müjdesine mazhar olacak ordu komutanlarını yetiştirir gibi. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri o şekilde öğrencilerini bir halıyı, bir kilimi işler gibi ilmek ilmek işliyor öğrencilerini. Ve Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'nin ifadesiyle tam 99 bin talebe yetiştiriyor. Çok enteresan. 99 bin talebe yetiştiriyor. Ama burada o talebeleri yetiştirecek ivmeyi kazandıran belki Yusuf Emedani Hazretleri'nden bahsetmek, belki Buhara'dan bahsetmek biraz uygun olur mu hocam?
Buhara'yı biraz sonra soracağım. Olur çünkü hocam? Buhara tamam gerçekten bizim çok tarihimizde son derece önemli, son derece değerli. Bir ara şeyden de bahsetseniz sevineceğim. Bu ata, İbrahim ata dediniz.
Evet.
O devirlerde ata ifadesi çok kullanılıyor. Acaba özel bir anlama sahip mi yoksa bildiğimiz ata anlamında mı kullanılıyor?
Bildiğimiz ata anlamında, baba anlamında, evet, dede anlamında kullanılıyor. Orada çok yaygın. Ata, baba çok çok yaygın
çok
o coğrafyada.
Yaygın olarak.
Zaten babası da alim bir şahsiyet kendisi. Evet. Alim bir aileden geliyor. Annesi de Karaşaşana, kara saçlı bir teyzemizmiş. Karaşaş demi diye söylemişler. Evet. Ayşe anasıl. Onun da babası benim adaşım Musa Şeyh. O da büyük bir alim. Onlardan ilk eğitimini alıyor Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri. Ama takdiri ilahi, adı Ahmet olunca Peygamber Efendimizin de adını taşıdığı için aynı imtihanlara düçar oluyor. Annesini babasını kaybediyor küçük yaşlarda. Ablası Gevher Şehnaz'la birlikte Yesi'ye geliyor. Esas doğduğu yer Sayram. Yesi'ye yaklaşık 170-180 kilometre mesafede. Yesi'ye geliyor ama Yesi bir medeniyet merkezi. İpek yolunun üzerinde bir şehir. Oğuzlara başkentlik yapmış bir şehir. Ulu Türkistan'ın tam kalbi, önemli bir yer. Daha sonra Kazak Hanları'na 15. yüzyılda başkentlik yapmış bir şehir. Oraya gelirken orada onun ilk hocası Aslan Baba. Aslan Baba ile tanışması var. Aslan Baba ile tanışıyor, ondan ilk derslerini alıyor. Aslan Baba ona belli bir dönem eğitim veriyor. O eğitim verdikten sonra Aslan Baba görevini ifa ettikten sonra bu alemden öbür aleme göç ediyor. Ama Hoca Ahmet Yesevi ondan aldığı ilk derslerin hazzını bir türlü unutamıyor. Ama bu arada hocası vefat ettiği için de Yesi'de ona ders verecek kimse yok. Bir arayış içerisinde nereye gideyim? Şimdiki gibi hemen uçak biletini al ya da trene bin git, öyle bir imkan yok. Bu arada bir meslek edinmeye başlıyor. Kaşık ve kepçe yontma işini öğreniyor. Evet. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri. O kaşık ve kepçe yontma işinde Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri belli bir mesafe kat ettikten sonra da Buhara'da büyük bir alim olduğunu duyuyor. Oraya doğru bir sevki tabii bunu oraya yönlendiriyor Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri. Buhara'ya geliyor.
Evet.
Buhara'ya geldiğinde Buhara'da büyük bir üstaz var. Yusuf Emedani. Yusuf Emedani çok farklı bir şahsiyet. Bizim İslam tarihinde Silsile-i Aliye dediğimiz ya da Silsile-i Zeheb dediğimiz altın silsilede Peygamber Efendimiz'den sonra 8. sırada. O kadar önemli bir şahsiyet. Selçuklu'nun Nizamül Mülk'ün Nizamiye medreselerinde yetişmiş. Hı hı. Büyük imam, İmam-ı Gazali'nin de sınıf arkadaşı. Ve Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer'in de danışmanlığını yapan birisi. Ve o dönemde Buhara'da 600 bin talebe var.
Biraz Buhara'yı konuşalım.
Konuşalım.
Önce
Yusuf Emedani'ye sonra gelelim isterseniz.
Evet, dinleyicilerimizi hatırlatalım. Kudret Bülbül ile Çeşme Cihan programındasınız. Konuğumuz Profesör Doktor Musa Yıldız. Kendisiyle Hoca Ahmet Yesevi konuşuyoruz. Niye Hoca Ahmet Yesevi konuşuyoruz? Çünkü ata yurdumuzda Kırgızistan, Kazakistan, Türkistan o coğrafyada yetişmiş çok önemli bir isim. Türklerin Müslümanlaşmasında ve daha sonra Anadolu'ya gelen Erenler, isimler üzerinden Anadolu'nun, Balkanların belki de Müslümanlaşmasında, Türkleşmesinde oldukça önemli bir isim. Hocam biraz Buhara'yı konuşalım. Çünkü tarihe baktığımızda Buhara bizim medeniyetimize gerçekten çok önemli bir merkez.
Tabii.
Siz de biraz değindiniz. Bu önemini, bu merkezliğini nereden alıyor?
Özellikle tabii Türklerin Müslüman olmasından sonra orada bir İslam medeniyetinin neşvu nema bulması, hareketlenmesi söz konusu. O hareketlenmede Buhara bir anahtar şehir. Oradaki ilk simge isim İmam-ı Buhari. Peygamber Efendimiz'in hadislerinden en çok rivayet eden Sahih-i Buhari.
Evet.
Türkçe'ye ilk çevrilen hadis kitaplarından 15-20 ciltlik bir külliyat. O eserin sahibi İmam Buhari Hazretleri akla geliyor ilk başta. Ve bizim İslam coğrafyasında Kubbetül İslam denilen 3 şehir var. Bunlardan ilki Buhara. İkincisi Bel. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin doğduğu şehir. Üçüncüsü de Anadolu topraklarında bizim Selçuklu'nun başkentliğini yapan, evet, Ahlat şehri. 3 şehre Kubbetül İslam deniliyor. Bu isim veriliyor. Buhara bunlardan bir tanesi. Buhara'da Buhari'yi nispeli, o coğrafyada yaşamış yakın köylere nispet edilen birçok alim var. Bunlardan bir tanesi de Yusuf Hemedani Hazretleri. Yusuf Hemedani Hazretleri, Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri geldiğinde oraya ve o tarihte de 600 bin talebe var. Korkunç bir rakam aslında.
Buhara'da.
Müthiş evet. Bir şey, merkez. Orası ilim merkezi oluşuyor bir anda. Tabi İmam-ı Buhari gibi birçok alimimizin katkılarıyla bu. Bu alim silsilesinin 12. yüzyıldaki...
Bu 1150'ler, 70'ler falan mı kabaca?
Bu 1100'lü yıllar. 1100'lü başları. Yıllar, evet. 1100'lü yılların başları bu söylediğimiz. Hatta 1000'li yılların sonları. Evet. Yusuf Hemedani Hazretleri'nin, Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin sahneye çıkışı 1100'lü yıllar.
Doğru.
Çünkü Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin doğumu 1093. İmam-ı Gazali'nin vefatı 1111. Yusuf Hemedani Hazretleri genç Ahmet'i gördüğünde bunda bir farklılık seziyor. Bir harikulade halleri, değişik bir kabiliyeti, zekiliğini görüyor. Onu yanına aldıktan sonra gittiği bütün yerlere götürüyor. Ve Yusuf Hemedani Hazretleri'nin farklı bir özelliği de şu. Bizim gibi ÖSYM ile biraz da mütli olmuş olsun dinleyicilerimize. ÖSYM ile öğrenciler gelsin sınıfa karşımıza diye bekleyen bir alim değil. Nerede ilmine, irfanına ihtiyaç var? Oraya gidip ders veren. Bugün Herat'ta, öbür gün Semerkant'ta, öbür gün Buhara'da, öbür gün Bağdat'ta. Bu ziyaretlerinde, bu gezilerinde yanından da...
Visiting scholar gibi misafir.
Aynen öyle.
Misafir öğretim üyesi gibi.
Aynen öyle. Evet. O dönemde tabii şey de yok. Bu vize benzeri bir şey de yok. Tabii, her tarafa gidebiliyor evet, misafir hoca olarak. Gittiği her yere de genç Ahmet'i de yanında götürüyor. Onu da farklı bir şey sezdiği için. Onu adeta özel yetiştiriyor. Bir gün artık hayatının son demlerine geldiğini hissedince Yusuf Hemedani Hazretleri öğrencilerini karşısına topluyor. Diyor ki benden sonra yerime Abdullah-ı Berki geçsin. Abdullah-ı Berki'den sonra Hasan Endaki geçsin. Hasan Endaki'den sonra Ahmet Yesevi geçsin. Ahmet Yesevi'den sonra Abdülhalik Gucduvani geçsin. Böyle bir ufuk gösteriyor. Ve Emri Hak vaki olduktan sonra bu sırayla öğrencileri yerlerine geçiyor. Öğrencileri yerlerine geçtikten sonra Hoca Ahmet Yesevi'ye sıra geliyor 3. sırada. Buhara'da onun kurduğu İrfan Mektebi'nde ocağı tüttürmeye devam ettiriyor. Belli bir süre sonra merhum hocasından aldığı bir manevi işaretle Yesi'ye dönüyor. Emaneti evet, Abdülhalik Gucduvani'ye bırakıyor. Abdülhalik Gucduvani Hazretleri de çok önemli bir şahsiyet. O da Buhara çevresinde Gucduvan köyünde doğmuş büyük bir şahsiyet. Yani Özbekistan'a giden dinleyicilerimiz varsa bilirler. Semerkant, Buhara, bu coğrafya adeta bizim tarihimizdeki maden şahsiyetler, köşe taşı, koçbaşı şahsiyetlerin yaşadığı önemli yerler.
Önemli merkezler.
Önemli merkezler.
Hocam isterseniz tekrar Hoca Ahmet Yesevi'ye dönelim. Dinleyicilerimizle Hoca Ahmet Yesevi'yi daha fazla baş başa bırakma adına. Vermek istediği temel mesajlar ne? Kaygısı ne? Derdi ne?
Şöyle hocam, başta Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin en büyük verdiği mesaj, bu özellikle gençlerimiz için çok önemli. Zaman vurgusunu çok yapıyor hocam ve zamanı çok iyi kullanıyor. Zamanını çok iyi değerlendiriyor. Öğrencilerinin de çok dakik olmasını istiyor. Peygamber Efendimiz'i çok örnek alıyor. Kur'an ve sünnet zaten kendi temel iki mikyası. Ve diyor ki öğrencilerine, ben diyor zamanımı üçe böldüm. Üçte birlik kısmında Yüce Allah'ın ben insanları ve cinleri yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım emrine uyarak üçte birlik kısmında ibadet ettim. Bunca nimetleri, bunca güzellikleri, bu sağlığı, sıhhati bana veren Yüce Allah'a ibadetle geçirdim. Diyor işte böyle kısmında 99 bin öğrenci yetiştirme idealim vardı ya diyor. O idealimi gerçekleştirmek için diyor öğrenci yetiştirmeyle uğraştım. Onları ilmek ilmek işledim. Sonuçta birlik kısmında ne yaptım? Sonuçta birlik kısmında kimseden bir şey beklemedim. Kendi o gençliğimde öğrendiğim kaşık ve kepçe yontma mesleğiyle kaşığımı kepçemi yonttum. Ama o 99 bin öğrenci yetiştirme idealimi gerçekleştirmek için sabahleyin kaşığı kepçeyi öküzümün heybesine koydum. Ve Allah'ın hikmeti halden anlayan bir öküz Allah nasip etmiş. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'ne onun yardımcısı. Sabahleyin kaşığı kepçeyi heybeye koydum. O benim adıma Yesi sokaklarına satış yaptı diyor. Satış yaparken iyi niyetli insanlar gördüklerinde dediler ki bu Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin öküzü. O bizim geleceğimizi inşa ediyor. Çocuklarımızı yetiştiriyor. Bir kaşık bir kepçe de biz alalım katkıda bulunalım dediler. Kaşığı alıp kepçeyi alıp parayı koydular yerine. Ama kötü niyetli uyanık insanlar var ya dediler ki bu öküz ne anlar? Kaşığı aldılar, kepçeyi aldılar, parayı yerine koymadılar. Halden anlayan öküzü ya Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin. Parayı verene kadar o adam Yesi sokaklarında onun peşini takip etti. Ne zamanki parayı verdi onun peşini bıraktı. Bu şekilde Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri başta vurguladığı şey bu evet. Zamanı çok iyi değerlendirmek. Adeta diyor ki evlatlarım benim değerli torunlarım, zaman kan gibidir. Zamanı yapma ihtimali yok. Zamanınızı çok iyi değerlendirin. Birinci vurgusu bu Hocam Ahmet Yesevi
Hazretleri. Evet.
İkinci vurgusu ilim. İlimsiz din olmaz. Ve irfanla beslenmiş bir ilim. Madde ve mana bütünlüğünü bir arada toplayan, şuhud alemiyle gayb alemi bilgilerini bir arada toplayan, ikisi birden birleştirirseniz ilim artı irfan ikisinden hikmet oluşur. Ve sürekli tavsiyesi bu. Kur'an-ı Kerim nasıl birçok yerde ilimle birlikte ilim vurgusu yaptıysa Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri de bu vurguyu çok yapmıştır. Buradan belki bayan dinleyicilerimiz de var. O bayan dinleyicilerimize de hitap etmiş olalım. Bizim Türk geleneğinde de hanım çok önemli bir yerde. O yüzden hanımlara da çok özel önem vermiş. Onların da özel yetişmesi için gayret etmiş. Çünkü o dönemlerde zorlu zamanlar, erkekler sürekli seferlerde, sınır boylarında, evde çocuklarla ilgilenen hanımlar. Hanımların eğitimine de çok önem vermiş Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri ve bulunduğu dönemde de zaman zaman eleştiriler de almış bundan dolayı. Ama Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri dengeyi çok güzel getirerek kadın erkek o Türk toplumunu çok iyi eğitmiş. Ve o eğittiği o insanlar Allah'ın hikmeti oradan Horasan üzerinden Horasan erenleri olarak Abdalan-ı Rum, Gaziyan-ı Rum diye Anadolu üzerinden Anadolu'ya gelmiş. Balkanlara gitmiş Bacıyan Rumlar.
Evet.
Balkanlara gitmiş. O yetiştirdiği hanım kadrolar Bacıyan-ı Rum olarak gelmişler.
Evet.
Rum bacılar olarak gelmiş Anadolu'ya. O erkekler Gaziyan-ı Rum, Rum gaziler olarak gelmişler. Tabi Rum derken burada Rum Anadolu demek. Adeta diyar-ı Rum'u Anadolu'ya dönüştürme stratejisini yapan kişi Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri. Bunu o Yesi'deki o medresesinde o stratejiyi kuran kişi Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri.
Evet.
İlk mutasavvıf diyoruz Türk Edebiyatı'nda. Ve burada şunu da anmış olalım kıymetli hocam. Türk Edebiyatı'na ilk mutasavvıfları yazan Fuat Köprülü üstadımız bize tanıtıyor Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'ni.
Evet.
Onu da programımız vasıtasıyla anmış olalım. 2016-2017 Hoca Ahmet Yesevi yılı ilan etti UNESCO. Aynı zamanda da Fuat Köprülü yılı ilan etti. İkisi aynı kareye düştü. Fuat Köprülü hocanın da vefatının 50. yıl dönümüydü. 1966-2016. İkisi birden UNESCO Hoca Ahmet Yesevi yılı ve Fuat Köprülü yılı olarak anıldı.
Evet, ne güzel birbirini tamamlamışlar. Birkaç konuya işaret ettiniz mesaj açısından. Zaman yönetimi, ilim yönetimi, hanımlara verilen değer, önem gibi. İnşallah daha sonra da onlara değinirsiniz vermek istediği mesaja.
Tabii.
Ben şöyle bir soruyla devam etsem hocam. Böylesi önemli bir değer Türk dünyasında, Türkistan'da, Kazakistan'da ne kadar biliniyor?
Şimdi hocam adeta Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri Kazakistan'ın, başta Kazakistan olmak üzere Türk dünyasının bir çimentosu. Orada uzun yıllar o bölgeyi asimile etme çalışmalarına rağmen Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri o sembolik şahsiyeti, o manevi havası hala devam etmesi sebebiyle o harç hala devam etmekte. O cazibe merkezi devam etmekte. Kazaklar tarafından, Özbekler tarafından, Kırgızlar tarafından, bütün Türk dünyası tarafından biz nasıl çok hürmet ediyorsak ve önemli bir üniversitemizin, yurt dışındaki ilk üniversitemizin adını Ahmet Yesevi koyduysak, bütün Türk dünyasında da aynı değeri görmekte Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri. Ve Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin sadece şahsına değil, onun hikmetlerine ki, hemen burada da teberrüken de okumuş olalım dinleyicilerimize, Divan-ı Hikmet'e şöyle başlıyor Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri, diyor ki, Bismillah deyip, beyan ederek hikmet söyleyip, talep edenlere inci cevher saçtım ben işte, riyazeti sıkı çekip kanlar yutup, ikinci defter sözlerini açtım ben işte. Böyle hikmetlere başlayan Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin hikmetleri bizdeki Süleyman Çelebi Hazretleri'nin mevlidi gibi mevlüt hanlarımız var ya.
Hı hı.
Türk dünyasında da Yesevi hanlarımız var. Hikmet hanlarımız var. Divan hikmeti baştan sona kadar Kur'an hafızı gibi hıfz etmişler ve değişik meclislerde, düğünlerde, vefat yıl dönümlerinde, mevlütlerde Yesevi'den hikmetler okuyorlar.
Bilseydik bunu biraz sizden isterdik ve programda birkaç dakika dinletirdik.
İnşallah başka yani bir programda yapabiliriz hocam.
Olur. Yani siz birçok yerde konuşma yapıyorsunuz. Ben
İnşallah
de izliyorum. Hocam. Gerek Türkiye'de gerek yurt dışında Hoca Ahmet Yesevi üzerine konuşuyorsunuz. Bence oradan işte o Mevlüt gibi Yesevi hanlardan biraz bir şeyler dinletmek etkili olur hocam.
Ve Yesevi han teyzeleri var. Çok enteresan. Teyzeleri var. Yesevi han teyzeler. Kadınlar grubunda da Yesevi han teyzeler Divan Hikmet'ten okuyor.
Evet.
Biz üniversitede zaman zaman Yesevi hikmetleri yarışmalar yapıyoruz. Türk dünyasından gençler geliyor, Yesevi'den hikmetler okuyorlar. Karşılıklı hikmetler okuyorlar böyle birbirlerine cevap verir, atışma şeklinde.
Bundan çıktıktan sonra ilk işim o Yesevi hanları bir dinlemek olacak.
İnşallah.
Acaba bizim mevlidanlarla ne kadar örtüşüyorlar, ne kadar ayrışıyorlar.
Evet.
Ama işte bu mevlidan Yesevi han da bir şeyi gösteriyor, bir geleneği, ortak bir kültürü, ortak bir geçmişi de gösteriyor. Şöyle baktığımızda Hazreti Mevlana, Hacı Bayram Veli, Yunus Emre, Sarı Saltuk, Gül Baba gibi isimlerle temsil edilen bir ekol, bir okul var Horasan'dan Balkanlara yürüyen, hatta bugün de belki bir ölçüde karşını bulan bu geleneğin Anadolu'nun, Balkanların, bu coğrafyanın, diğer Rum'un eski ifadesiyle İslamlaşmasındaki yeri nedir?
Şimdi hocam en büyük bu Horasan erenlerinin özelliği, Hoca Ahmet Yesevi silsilesinden gelen ötekileştirmeme. Kim olursa olsun karşıdakini kendiyle aynı görme. Temel felsefe bu. Ben ve ötekisi yok. Ben var ve biz varız. Hatta ben yok. Beni aradan çıkarıyor. Biz var. Ve bütün bu ekolden gelen kişilerin bir özelliği de bunlar kal ehli değil, hal ehli. Yaşayarak insanlara örnek oluyorlar.
Evet.
Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri adeta onlara, bugünlerde de bu Kızıl Elma meselesi Afrin operasyonundan dolayı çok önemli. Adeta Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri onlara bir Kızıl Elma gösteriyor. Geleneğe göre Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri artık kendisi de hoca olacak, gidip başka coğrafyalarda insanları yetiştirecek, öğrencileri olgunluğa vardığı zaman onlara bulunduğu halka içerisindeki ateşten bir ucu yanan odun parçası alıyor ki biz buna Türkçe'de eysi diyoruz. Onu fırlatıp atıyor. Diyor ki evladım git diyor bunu Diyar-ı Rum'da filanca yerde bul ve orada insanları yetiştir. Oraya gelen öğrencisi geldiğinde o eysinin eysiyi buluyor sembolik olarak. Orada ilk başta hemen gidip bir eğitim kurumu kurup insanlara bir anda bir şeyler empoze etmeye çalışmıyor. Önce bakıyor çiftçiye ihtiyaçları var, çiftçisi oluyor. Bekçiye ihtiyaçları var, bekçisi oluyor. Böyle çok rollü, çok acayip donanımlı yetiştirilmiş insanlar bunlar. Zaman içerisinde insanlar zaten onun özelliğini görüyor. Ona bir orada bir medrese inşa ediyor ve o medreseden sonra insanları yetiştirmeye başlıyorlar. Mesela bunlardan bir tanesi Yozgat'ta Emirce Sultan var. Emirce Sultan'ın asıl adı Osman. Osman Paşa nahiyesi hemen Yozgat merkeze yakın. Hikayesi şöyle başlıyor. Bu ilgisini çekebilir dinleyicilerimizin. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri bir gün öğrencileriyle birlikte sohbet ederken Çin sınırlarından bir kişi geliyor. Diyor ki üstadım bizim malımıza, davarımıza, insanlarımıza musallat olan bir canavar tezahür etti. Bir himmet etseniz de onu yok etsek. Hemen bakıyor öğrencilerine. Baktığı zaman diyor ki oğlum Osman diyor al bu tahta kılıcı ve git o canavarı diyor telef et gel. Gidiyor görevi ifa ediyor geliyor. Geldikten sonra Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'ne tekmil veriyor. Diyor ki evladım Osman senin adın bundan sonra Emir için Osman. Alıyor eysiyi fırlatıyor. Diyarı Rum'da diyor falanca nam kariyeye git o kariyede insanları yetiştir. Ve gönderiyor.
Evet.
Böyle bir her öğrencisinin böyle bir hikayesi var. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri de böyle ufuk çizerek öğrencilerini dünyanın her tarafına gönderiyor. Sadece Anadolu'da, Balkanlarda yok hocam. Fas'ta Hoca Ahmet Yesevi talebesi var. Çin'in içlerinde ta Başkurdistan'da Hindistan'ın güneylerinde Hoca Ahmet Yesevi talebeleri var. Kafkaslar'da Afşar Baba var mesela.
Evet.
Anadolu'nun her yerinde ve bunları da bize tanıtan bir kişi, onu da anmış olalım burada, Evliya Çelebi. Anadolu'da gittiği her yerde kendisini de zaten Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin torunu olarak sayıyor. Ceddi ceddim Türk-i Türkan, Pir-i Türkistan, Hoca Ahmet Yesevi diye hep yazıyor. Nereye gittiyse mesela Tokat'a gidiyor, Tokat'ta Gıcgıc dede ziyaret ediyor. Orada bahsediyor, Hoca Ahmet Yesevi talebelerindendir. Merzifon'a gidiyor, Pir Baba. İşte Yozgat'a gidiyor, Emirce Sultan. İstanbul'a gidiyor, Horoz Baba. Şeye gidiyor, Bursa'ya diyor, Geyikli Baba. Anadolu'nun her yerindeki bütün hepsini adeta bize tadat ediyor, sayıyor. Onları türbeleriyle ilgili, soylarıyla ilgili bilgi veriyor. Allah Evliya Çelebi'ye de rahmet eylesin. Amin. Burada da ondan anmış olalım.
Gerçekten bu isimleri pek çok yerde görmek mümkün. Bana çok yakın bir şekilde Seyitşehir'de Seyyid Harun Veli var.
Evet.
İşte Bursa'da Somuncu Baba var. Macaristan'da Gül Baba var.
Gül Baba var.
Boşnakların her yıl andığı 500 yıldır ismini çıkaramadım. 500 yıldır devam eden yine bir...
İşte Sarı Saltuk var o bölgede ve değişik yerlerde de var yani. Bosna'da da var, Blagay Tekkesi var.
500 yıldır devam ettikleri, ben de 501.sine katılmıştım ama ismini hatırlayamadım.
Benim de aklıma gelmedi. Otman Baba bir var orada, Otman Baba var. Bilmem, başka bir isim olabilir, çok var orada.
Başka bir isim, çok büyük bir övgüyle, büyük bir şevkle, büyük bir iştiyakla ve büyük bir katılımla Boşnaklar her yıl anıyorlar. Dağın tepesine çıkıyorlar. Orada işte anmalar, ondan sonra programlar, ilahiler ve öğle namazından sonra da dağılıyorlar. Biraz sonra belki aklıma gelir
hocam,
ama.
Hocam bütün bu coğrafyada ne kadar baba varsa, dede varsa hepsi Hoca Ahmet Yesevi'den geliyor, onun talebeleri. Birlik, beraberlik sembolümüz,
evet,
bizim.
Evet.
Yani ayrımız gayrımız yok, kaynak bir.
Böyle ama bahsettiğiniz lazım. Nitelik son derece önemli. Yani önce gidip bir insana mesaj vermek değil, Önce bir toplumsal kabul görmek.
Evet.
Değil mi? Bir güvenilir insan olmak.
Yaşayarak
faydalı,
örnek olmak.
Faydalı insan olmak. Topluma faydalı bir birey olmak. Evet. Belki çok alınması gereken bir mesaj bugün de.
Topluma, İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır. Felsefe bu.
Evet. Bugünden geriye baktığımızda hocam çok önemli bir noktaya da söz gelmiş oldu. Topluma faydalı birey olmak konusunda bir noktaya da gelmiş olduk. Bugün açısından baktığımızda Hoca Ahmet Yesevi'den alınması gereken dersler, bugün insanın ihtiyaç duyduğu mesajlar neler olabilir?
Şöyle hocam, İbn-i Rüşd diyor ki bir yumurtayı diyor dıştan kırdığınız zaman diyor hayat diyor son bulur. İçten kırdığınız zaman diyor hayat başlar. O yüzden dönüşümü, değişimi içten yapmamız lazım. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri de bunu kendisi yaşayarak o büyüğümüz, İslam'ı bizim ecdadımıza ilk öğreten kişi evet. ve Ahmedi evvel olan Peygamber Efendimiz, birinci Ahmet olan Peygamber Efendimiz'i örnek alıp Ahmedi Sani, bütün Türk dünyasında ikinci Ahmet, ünvanlı olan Hacı Ahmet Yesevi Hazretleri değişimi içten yapmış. Ve eserlerinde, Divan-ı Hikmet'te, Fakirnamesinde ve diğer iki Farsça Risalesinde de verdiği prensiplerde birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk mesajları vermiş. Ve bu mesajlardan bir tanesinde de Divan-ı Hikmet'in hemen ilk başında hocam, daha ilk başında bugünkü insanlara bir reçete gibi Divan-ı Hikmet'in hikmetlerde dörtlükler halinde, hece vezninde hemen üçüncü hikmetinde şöyle diyor. Nerede görsen gönlü kırık merhem olsan, öyle mazlum yolda kalsa yoldaşı olsan, mahşer günü dergahına yakın olsan ben benlik güdenlerden geçtim ben işte.
Evet.
Bakın bir dörtlükte o kadar güzel reçete sunmuş ki diyor ki nerede görsen gönlü kırık merhem olsan. Bugün bakıyoruz tikamız,
evet.
ondan sonra afatımız. Tamamen bu felsefeyi yürütüyor. Nerede gönlü kırık varsa bütün dünyada, mazlum coğrafyalarda onlara merhem oluyor. Öyle mazlum yolda kalsa yoldaşı ol. Zulme uğramış yolda kalmış bir insan onun yoldaşı ol. Gönderdiği bütün alperenlerinin yaptığı bu.
Evet.
Mahşer günü dergahına yakın ol. Bütün bu iyilikleri yaptığınız zaman zaten Yüce Allah'ın dergahına yakın olursunuz. Ben benlik güdenlerden geçtim ben işte. En büyük bugünün insanına vermek istediği mesaj da Fakirname eseriyle de adını vererek de bunu koymuş. Mütevazi olun diyor.
Evet.
Dünya boş. Makamlar mevkiler geçici. Benim yaşadığım dönemde de Yesi'de çok büyük yöneticiler vardı ama hepsi unutuldu. Ama ben Hoca Ahmet Yesevi'yim. Mütevaziliğimle gönülleri fethettim. 850 yıl sonra görmediğim birçok yerde anılıyorum. Mütevazi olun diyor. Geldiğiniz yer belli ve gideceğiniz yer de belli. Yani özetle bu mesajlar yeter diye düşünüyorum.
Çok kıymetli hocam. Her biri birbirinden değerli mesajlar.
Yoksa mesaj çok. Her biri yani günlerce program yapmamız lazım yani hocam.
Her biri bir program olacak kadar evet, gerçekten mesajlar mütevazı var. Olmak.
İşte eser burada yanımızda getirdik. Kıymetli başkanım olmak. Yanımızda getirdik böyle şöyle bir devasa yapalım. Eser.
Bu arada aslında vaktimiz de neredeyse bitti. Ben tabii son soruyu soracağım ama tabii belki hocam. Birleştirebilirsiniz. Gelmeden ben de biraz bakmıştım. Hazreti Mevlana'da, Yunus'ta görülen çok güzel beyitler aslında bir ölçüde şeyde de var. Hoca Ahmet Yesevi'de de var. Belki oradan da geliyordur. Bitirirken belki onlardan biraz Hoca Ahmet Yesevi'den bazı hikmetler, beyitler de okunabilir, söyleyebilirsiniz. Ve 160 ülkeden sizi dinleyenlere vereceğiniz mesajla birlikte programı kapatabiliriz.
Tabii ki. Şimdi hocam bu büyüklerimizdeki kaynak belli. İki kaynak var. Kur'an ve sünnet. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri de bu kaynaktan beslendiği için onun takipçisi olan talebeleri, Yunus Emre'ler, Mevlana'lar, Hacı Bektaş Veliler, hemen yanı başımızda Hacı Bayram Veliler, Ankara'nın manevi fatihi. O büyüklerimizin de verdiği mesaj da aynı. Adeta bir kandilden çıkan ışık gibi bu. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin sözlerini Yunus'ta da görebiliyorsunuz. Mevlana'da görebiliyorsunuz, Hacı Bektaş Veli Hazretleri'ni de görebiliyorsunuz. Beslendikleri kaynak aynı olduğu için. O yüzden bizim örnek almamız gereken bu büyüklerimiz. Ve çocuklarımıza da bu 165 ülkeden değerli büyüklerimize diyoruz ki başka kahramanlar aramanıza gerek yok, başka örnekler aramanıza gerek yok. Genç nesillerimizin beynini bu büyüklerimizin eserlerini okutarak dolduralım. Onlara bu örnekleri verelim. Aristo diyor ki kainat boşluk kabul etmez, boşluğu birileri doldurur. O yüzden boşluğu birileri doldurmadan biz o gençlerimizin zihnindeki boşluğu doldurmamız lazım. Batılı bir tarihçi diyor ki Müslümanlar tarihte iki büyük yürüyüş gerçekleştirdiler. Bunlardan birincisi Peygamber Efendimiz dönemi ve Hulefai-i Raşidin dönemi, Asr-ı Saadet dönemi. İkincisi Selçuklu ve Osmanlı dönemi. Üçüncüsü de ne zaman bu yürüyüşün üçüncüsü gerçekleştirebilir? Ne zaman ki bu büyüklerin eserleriyle birlikte o genç dimağları doldurursak o zaman üçüncü yürüyüşü Allah'ın izniyle o büyüklerimizden aldığımız ilhamla ve Anadolu irfanıyla devam ettirebiliriz diye düşünüyorum. Ben davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyicilerimize hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum efendim.
Hocam çok güzel bir mesajla bağladınız. Gerçekten çok önemli bir noktaydı. Benim de çok işaret etmek istediğim, çok uyguladığım bir nokta. Bir şairimiz cepkenin de kendini kaybetmiş bir toplumuz der. Yani cebinde güneşi kaybetmiş bir topluluğa benzetir. Necip Fazıl, yanlış hatırlamıyorsam. Bu gerçekten de önemli. Dolayısıyla ecdadımızın, büyük insanların, işte Hacı Bayram Veli olsun, Hoca Ahmet Yesevi gibi isimlerin yazdıklarının bugünkü gençliğin anlayacağı bir dile çevrilmesi ya da onlara uyarlanması, ona dair filmler, çizgiler, görseller yapılması, çocuklar için oradan devasa eminim örnekler çıkacaktır. Büyükler için örnekler çıkacaktır. Sadece bizim için çıkmayacaktır. Eminim bugün dünyada da barışa, huzura o kadar çok ihtiyaç var ki sürekli yazıyoruz, sürekli dile getiriyoruz birçok çalışmamızda. Avrupa'nın, Amerika'nın, Uzak Doğu'nun, Uzak Batı'nın gerçekten barışa, huzura son derece ihtiyacı var. Buna sunabileceğimiz, buna verebileceğimiz çok önemli değerler, katkılar var. İnşallah bu program cepkeninde kendimizi kaybetmeye değil, kendimizi bulmaya, değerlerimizi daha İnşallah. İyi anlamaya
İnşallah hocam.
160 kadar ülkeden dinleyicilerimizle birlikte vesile olur. Evet sevgili dinleyiciler, bir programı da böylelikle tamamlamış olduk. Profesör Doktor Musa Yıldız hocamızla Hoca Ahmet Yesevi'yi konuştuk. Az önce bir ismi unutmuştum, hatırlayamamıştık, Bosna'dan. Onu da hatırlatarak kapatalım.
Ayvazlı, evet.
Çok önemli bir isimdi. Bizi dinlediğiniz için, sabırla dinlediğiniz için dünyanın her neresindeyseniz, her ne yapıyorsanız güzel Türkçemizle sizi saygıyla, sevgiyle selamlayarak programımızı kapatmış olalım. Hoşçakalın.
Çeşmi Cihan.